Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik masada sesimizi sizlerle buluşturan teknik yönetmenin arkadaşımız Sefa Aktan ve mikrofon başında ben İpek Önder. Önümüzdeki 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinleyin mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatın. Sevgili dinleyicilerimiz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bir sırada iki ülke tahılıyla ilgili olarak Türkiye'nin öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında oluşturulan Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırabilmesi ve gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması için imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi uzatılmıştı. Bugün Ukrayna ve Rusya tahılının dış dünyaya ulaştırılabilmesi maksadıyla Türkiye'nin de büyük katkılarıyla oluşturulan tahıl koridorunun geleceğini konuşacağız. Emekli Büyükelçi Halit Bozkurt Aran bizlerle birlikte olacak. Ayrıca geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğimizi hatırlatalım. Konuklarımız bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Kıymetli hocam, Mavi Vatan'da geçen hafta neler yaşandı, hangi başlıkları bizlerle paylaşacaksınız? Hemen mikrofonu size bırakalım.
Evet, şimdi gene Mavi Vatan oldukça dolu program. Birincisi Avrupa Birliği Komisyonu'na Batı Trakya Türklerine uygulanan ayrımcılıkla ilgili olarak bir soru önergesi verilmiş. Bu Yeşiller ve Avrupa Özgür İttifakı'ndan Avrupa Parlamentosu üyesi François Alfonsi, Avrupa Birliği Komisyonu'na Yunanistan'da Batı Trakya Türk toplumuna hedef alan nefret söylemi ve sistematik ayrımcılık hakkında yazılı soru önergesi sunmuş. Şimdi bu bana hemen geriye çağrışım yaptı. Sanıyorum sene 1996'ydı. Bonn'da deniz ateşisi iken, o zamanki elçi müsteşarımız da rahmetli Deniz Bey'di, Deniz Bölükbaşı. Onunla oradaki bir şeye katılmıştık, panele katılmıştık. Esen Üniversitesi'nin düzenlediği, başında da bir Türk vardı, Faruk Şen'in o zaman Türk Araştırmaları Merkezi olacak, öyle bir merkezdi.
Doğru.
Buraya da Avrupa Parlamentosu'nun milletvekilleri de gelmişti. Yunanlılar bir grup halinde gelmişti. Şimdi onu hatırladım, ona benzer şekilde. İşte bu Batı Trakya Türkleri üzerinde Yunanistan'ı sıkıştırma ancak Avrupa Parlamentosu üzerinden olabiliyor. Benzer bir şeyi gene yapmış, o aklıma geldi. Hatta o dönemde gene Batı Trakya Türk toplumunun o dönemdeki Avrupa temsilcisi, Avrupa Birliği Batı Trakya Türklerinin başkanı olan Halit Habiboğlu vardı. O zaman genç birisiydi. O da katılmıştı. Halen başkan. Eşi de çok iyi Almanca biliyordu o zaman. O da konuşmuştu. Şimdi onun durumunu görüyorum. Habiboğlu diyor ki, o zaman bu son toplantıda da işte, ya da bu son soru önergesinden sonra, Batı Trakya Türk toplumunun kendi ülkesinde ötekileştirici, ayrıştırıcı ve nefrete dayalı bir söylem ile siyaset ve medyada hedef haline getirildiğini anlatan bir bilgi vermiş. Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarının çözümüne yönelik çabalarına rağmen azınlığa karşı düşmanca tutumun Yunanistan'daki yetkili makamlarla diyalog kurma ihtimallerinde ortadan kaldırdığını vurguluyor. Gene geçenlerde bir düşünce kuruluşunda Balkanlardan gelen bir göçmen, entelektüel bir arkadaşla tanışmıştım. O da şeyden sonra dedi ki, maalesef dedi, yurt dışında Türk olmak kolay değil demişti. Bu Batı Trakya Türkleri bunu her yerde yaşıyorlar ama Habiboğlu'nun şemsiyesi altındaki bu grup çok iyi çalışmalar yapıyor. Yunan Katimerini gazetesi F-35 satın alınması daha yakın başlıklı haberinde Türkiye'deki seçimlerin hemen ardından gelişmelerin beklendiğini yazmış. Washington'un Atina'ya satılacak 2 adet askeri kargo uçağı C-130'a onay verdiğini ve duyurunun yakın zamanda yapılacağını belirten Katimerini, Türkiye'deki seçimlerin hemen ardından ise Kongre'de F-35 için gerekli olan son imzanın da atılacağını savunuyor. Yani F-35'ler Türkiye sanıyorum 1990'ların 1990'lı yılların ortalarından itibaren bu projenin ortaklarındaydı ama S-400 aldığı için donduruldu, hatta çıkartıldı projeden, biliyorsunuz. Ama Yunanistan'a F-35 verilmeye devam edecek. Yunanistan da bunu Türkiye'ye karşı askeri dengede önemli bir unsur olarak görüyor. Bunu tekrar manşetlere taşımışlar. Gene ha, bu şey Amerikan Kongresi'nin onaylayacağı paket 8 milyar dolarlıkmış. Yani Yunanistan daha doğru dürüst borçtan kurtulamazken silahlanmaya gene büyük paralar harcadığını görüyoruz. Yunanistan Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşmenin devam etmesini istiyor diyor. Bu özellikle Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan kaynaklanıyor. Yunanistan'da geçtiğimiz hafta içerisinde 8.'si düzenlenen Delphi Ekonomi Forumu vardı. Burada konuşmuş. Tabii kendisine sorulan sorular da var Dışişleri Bakanlığı'nın. Ve 21 Mayıs'ta da biliyorsunuz bu ay Yunanistan'da da genel seçimler var. Dolayısıyla Türk-Yunan ilişkileri de gündeme geliyor haliyle. Orada da Dendias ikili ilişkilerdeki olumlu atmosfer için korumayı başarırsak anlaşmazlığımızı açıkça ve dürüstçe konuşmak için bir fırsat penceresi doğurabileceğine, çözebileceğimizi samimiyetle inanıyorum diyor. Zaten o şeyi bulmak önemli olan, yani burada daha önceden de konuşmuştuk, değerli dinleyicilerimiz hatırlarlar. Eğer bir parametre değişini en az bir taraf yaparsa, yani iki taraf da isteklerinden vazgeçmemezlik değil de en azından bir taraf, o konuşmuş olduğumuz çok sorun vardı, orada parametre değişikliğine gidebilirse olur. Ama aksi halde mümkün değil. Şahsi kanaatim bu parametre değişikliğinin de halen yakın bir gelecekte olacağı düşüncesinde değil. Diliyorum olur ama o şekilde olacağını da düşünmüyorum. Dendias Doğu Akdeniz konusunu görüşmek için Türkiye'deki seçimler sonrasını işaret etti diyor. Yani bir de sadece Ege değil tabii, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sorunları da var. Burada da benzer şekilde. Fakat burada hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de, daha önce sevgili dinleyicilerimize burada iki veya üç kez dinletme fırsatını bulduğum emekli Tümamiral Deniz Kutluk vardı. Deniz Amiral'in söylediğine göre belki üçüncü bir taraf da ortak olmak suretiyle Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bu nimetlerden iki ülkede faydalanabilir. Yani sadece Yunanistan ve Türkiye birer birer değil, bir üçüncü ortak iki tarafı da ikna edecek ve çıkarılan paylaşılacak belirli yüzdelerle. Bu olabilirse olabilir. Hatta burada konuşmuştuk. Yani petrol diyelim ki 8-10 sene sonra belki değerini şimdiki kadar koruyamayacak. Doğalgaz da işte 20-25 sene diyorlar. Çünkü yenilenebilir enerji çığ gibi geliyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bunlar tedavülden kalkmadan derler ya, işe yaramayacak hale geldikten sonra bir anlamı kalmıyor. O zamana kadar işletebileceklerini işletsinler, iki tarafta kazan kazan yapsın diyoruz. Türk insanına otel satışı Rumlarda Maraş kaybediliyor diyerekten. Maraş biliyorsunuz Türk tarafınca açılmıştı. Burada yalan yanlış haberler var. Türk tarafına otel satıldı diyerekten. Bunu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, böyle bir şeyin olmadığını, Maraş'ın tüm askeri bölgeden çıkartılıp sivile açılmalı, Maraş'ı yerleşime açmak için eşref saatini bekliyoruz şeklinde bir şey var mıydı diyor. Eğer doğruysa Rumların mülklerini satmak istemesi güzel bir gelişme demiş. Ancak burada gene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yapılan açıklamada bunun için iade konusunda taşınmazların iadesi söz konusu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşleri Bakanlığı'nın onayı şart. Eski Rum sahipleri ya da şirketler kendilerine iade kararı olmadan ister Türk ister yabancı fark etmez başka birine devredemez diyor. Her ne kadar Ulaştırma Bakanı öyle söylese de, ama bu düşünce norm güzel diyor. Sözleşmeyle devretmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukunda karşılığı yok. Söz konusu 3 otelle ilgili de mahkeme ve İçişleri Bakanlığı'na ait bir karar yok diyor. Yani bir doğru olmayan bir haber bu. Asparagas. Umudumuz yüzen oteller demiş. İzmir'de Deniz Ticaret Ulusu meclis toplantısında ihracattaki durgunluk ve Rusya'ya yaptırımlardan kaynaklı düşüş haberlerine karşılık kruvaziyer gemi trafiğinde iyi haberler verildi diyor. Devam eder inşallah. Fazla yapmayalım. Kedi fare kovalamacısında felakete kıl payı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ve Filipinler bir askeri harekat yaparken Filipinlerin deniz yetki alanlarının sınırlarında Çinli gemiyle Filipinli gemi arasında bir sorun yaşanmış. İşte bunu da hatta batılı bazı gazeteciler de bunu izlemişler. Denizciler iyi bilirler onu. Bir gemiyi çeşitli manevralarla onu zor durumda bırakmak için yapılan hareketler vardır. Bu tip bir harekette Çinli bir gemi ile Filipinli gemi arasında olmuş. Ne zaman? Amerika ile Filipinler Deniz Kuvvetleri'nin ortak tatbikatı sırasında. İran donanmasının el koyduğu gemi ünlü bir Türk'ün çıktı diyor. Bu aslında 27 Nisan'da olmuştu ama daha sonradan kimliği belirlendi geminin. Mehmet Kara Mehmet'e ait bir gemi. Bandırası ise Türk değil. Yine İran bir başka gemiye daha el koydu daha sonra. Hürmüz Boğazı'nda. Bu da İran gene devrim muhafızları tarafından Hürmüz Boğazı'nda Niue adlı bir Panama bandıralı gemiye el koymuşlar. Çeşitli gerekçeleri var. Bunu da geçiyorum. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir şey, donanmasına büyük şok diyor. En hassas belgeler tuvalette bulundu. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 1.3 milyar sterlin değerindeki nükleer denizaltısı HMS Anson hakkındaki hassas belgeler bir bar tuvaletinde bulundu. Yani bu ülkeler dünyaya şekil vermeye çalışıyorlar. İngiltere'de bu var. Amerika'da Amerikan başkanının gene odasında çok gizli belgeler vesaire bulunuyor. Akıl alacak gibi değil yani. Bir başkası Antarktika'da Türk bilim insanları Pir Reis'in izinde diyor. Antarktika'da daha önceden kısaca bahsetmiştik bu şeyde programlarımız sırasında. Bir Türk bilim ekibi var. Gene gitmişler. Orada çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Uydu sistemleriyle çeşitli oşinografik, hidrografik ve seyirle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Yani Türkiye bütün her kıtada var diyelim bu şekilde. Bir başkası tahıl koridoru anlaşmasındaki belirsizlik Ukrayna'dan sevkiyatı yavaşlattı şeklinde. Şimdi bu konuyu zaten çok değerli büyükelçimiz Bozkurt Han Bey ile görüşeceğiz biraz sonra. Onun için girmiyorum. Burada bitiriyorum.
Evet, geride bıraktığım haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili başlıkları böyleydi. Şimdi kısa bir soluklanalım. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın önemini ve anlaşmanın geleceğini konuklarımızla değerlendireceğiz değerli dinleyicilerimiz. Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran bizlerle birlikte dedik. Bir kez daha hoş geldiniz Sayın Aran yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Ve Celalettin hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz kıymetli hocam.
Evet. Sayın Büyükelçim hoş geldiniz. Nasılsınız görmeyeli?
Ya gayet iyiyim. Teşekkür ederim.
Şimdi Sayın Büyükelçim de biz ayrıca kapalı çevrim tartışma programımız var bilgisayar üzerinden, internet üzerinden. Orada da beraberiz. Oraya da katılamıyordu. İnşallah yarın uzun bir aradan sonra birlikte devam ettireceğiz.
Kesin.
Evet. Şimdi tahıl koridoru biraz önce değinmiştim. Ancak ona geçmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut durumunu şöyle bir değerlendirelim. Neler söyleyebiliriz? Ne durumda?
Yani şu anda benim anladığım kadarıyla yani yabancı basını takip ettiğiniz zaman ortaya çıkan tablo şöyle. Yani ne Rusya ne Ukrayna kısa bir süre içinde galebe çalacak durumda değiller. Yani ortada yani halk tabiriyle pat diye bir durum var. Yani ikisi iki tarafta bir mevcut durumlarını koruyor. Fakat birbirine karşı çok ciddi bir üstünlük sağlayabilecekleri henüz ortada değil. Böyle olmakla birlikte tabii Rusya büyük bir devlet. Nüfusu itibariyle de yani askeri sevkiyat yapma kabiliyeti daha üstün. Fakat bu öbür tarafta da yani Ukrayna daha küçük bir ülke olmakla beraber o NATO standartlarında diyelim yani yavaş yavaş o standartla yaklaşan bir orduya sahip olduğu anlaşılıyor. Böyle olduğu için de aralarındaki o çatışmada çok askeri bir uzman olmamakla beraber benim anladığım kadarıyla böyle bir ortada bir durgun durum var. Yani her iki tarafta mevcut kazanımlarını muhafaza etmek peşindeler. Kısa bir süre içinde de bir tarafı tamamen üstünlüğünü sağlaması ve taraflardan birisinin de pes etmesini pek mümkün görmüyorum. Yani durum bundan ibaret. Tabii şimdi günümüzün savaşları siz çok daha iyi bilirsiniz ama bu tamamen lojistik üzerine. Yani insan, yani ateş gücü ve bu ateş gücünü sağlayabilecek lojistik ve askerinde en ileri safhada, en ön hatta onun sağlığını ve onun gereksinimlerini sağlayabilecek bir lojistik imkanı orduların sahip olması. Yani bu konuda Rusya'nın ciddi bir zaaf içinde olduğu anlaşılıyor zaman içinde. Ve bu zaaf da devam ediyor galiba. Bu tabii çok önemli miktarda karşılıklı mühimmat harcıyorlar. Bu mühimmatı derhal tekrar tesis etmek mümkün değil. Hatta şöyle bir durum var, bu lojistik deyince, bu yine bu yani Rusya'nın bu özel silahlı kuvveti mi diyeceğiz veya özel bir şirket olarak Wagner'in silahlı güçlerini kullanıyor bu savaşta. Özellikle Bakhmut diye bir bölge var, orada gayet net olarak kullanıyor. Ve onun başındaki zat, peki üstelik de şeyinde ya, çok da yakını Putin'in, yani eğer lojistiği bu şekilde devam edecekseniz, bana yeteri kadar mühimmat vermeyecekseniz ben orada askerleri bir çekeceğim diyor. Bakhmut da şimdiye kadar 20 bin Rusların kayıp verdiği ifade ediliyor. Bu 20 binin 11'i de Wagner güçlerinden. Yani bu kadar bir kayba rağmen adam ben buradan çekilmek üzereyim çünkü ben yeteri kadar destek görmüyorum iddiasında bulunması. Ve bunu son güne kadar devam ettirmesi ve ancak yanılmıyorsam dün bundan vazgeçti. Hayır, şimdi bana artık vereceklerini söylediler. Ben burada kalmaya devam ediyorum diyor. Yani bu tabii bu o şeydeki yani Rusya tarafında bu askeri lojistik, askeri planlama diyelim kabaca. Yani tabii benim yani siz bir askerliğiniz dediğiniz dolayısıyla yani profesörlüğün yanında askerlik özelliğiniz dolayısıyla dahi değerlendirirsiniz ama ortada bir öyle bir husus var. Bu bir yerde de tarafların birbirini yani kim önce pes edecek o konuma doğru gittiği anlaşılıyor. Fakat benim anladığım yani şeyin Ukrayna bu konuda pek niyetli değil galiba.
Oraya geliriz. Ben araya bir şey girmek lütfen istiyorum. Kusura bakma lütfen. Şimdi söylediklerinize göre yani şeydeki gibi satrançta ne deniyor onu pata mı deniyor?
Evet orada? Pat.
Onun gibi bir şey var. Şey veyahut da tarihten örnek verecek olursak Birinci Dünya Harbi'nde Almanya-Fransa cephesi mesela. Almanya birazcık girdi, Majina hattında durduruldu değil mi? Burada da Rusya bu şeye Donbas bölgesi yahut da Luhansk ve Donbas bölgesi diyelim.
Evet.
Bu bölgede girdi, belli yere kadar aldı ancak orada durdu. Yani sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle NATO standartlarını önemli ölçüde yakalamış olduğu anlaşılan Ukrayna güçleri, tabii bir de 2014'ten beri yapmış olduğu hazırlıklar, eğitimler, son aylarda da gene hem Amerika'dan hem Almanya'dan hem eski demir perde ülkeleri Polonya vesaire o ülkelerden almış olduğu silah ve mühimmatla birlikte bu özelliğini, savunma özelliklerini de arttırdı. Dolayısıyla o noktaya geldi. Düşünenin aksine söylediğiniz gibi Rusya'dan beklenen böyle ilk zamanlarda büyük bir hamleyle Ukrayna'yı perişan edeceği görüntüsünün olmadığını gördük. Onun tam tersine hatta belli bir noktaya kadar da geri çekildi. Şubat ayında da söylemiş olduğunuz gibi Bakhmut'ta bir taarruza geçti Ruslar. Alacağız aldık filan derken bir türlü alamadı. Şimdi ben şuna geleceğim. Siz lojistik dediniz. Lojistik çok önemli. Ukrayna'nın lojistiği biraz önce saymış olduğum ülkelerin NATO ve eski demir perde ülkelerinden almış olduğu mühimmatla hakikaten lojistik desteğini büyük ölçüde arttırdı ama onun ötesinde insan faktörü tabii ki çok önemli. Çünkü birisi kendi ülkesini savunuyor. Rusya tarafı ise, daha önceden konuştuğumuz için sözümü biraz uzattım burada. Rusya tarafı ise bu savaşın haklı bir savaş olduğuna ikna olamamış askerlerden kurulu gibi. Ve doğru dürüst asker de bulamıyor. Yani kısmi seferberlik ilan edildi, gene bulamadı. İşte en sonunda paralı askerler Wagner'lere döndü iş. Wagner bile neredeyse havlu atmak üzereyken, tablo bu şekilde diyebilir miyiz?
Yani tablo tamamen o şekilde. Yani bir tamamen bir satrançtaki o pat durumu burada şu anda geçerli. Taraflar birbirine garibe çalamayacağı anlaşılıyor. Bu durumda ne olacak? Böyle bir uzatılmış, uzamış, donmuş bir ihtilafa mı dönecek? Yoksa bir tarafların farklı bir arayışları olacak mı? Bu arada tabii Avrupa Birliği kendi, yani kendi içerisinde, kıtasında bu şekilde bir savaşı devam etmesinden son derece rahatsız. Ve Amerika da aynı durumda. Yani o da böyle beraber bir sonuca bağlanması ve Rusya'nın çekilmesini bekliyorlar. Ukrayna'da bu yani bu tabii ki taraftarlarının kendisini uluslararası anlamda taraftarlık ilan eden ülkelerin verdiği güçle bu tutup ben Kırım'ı da alacağım, ondan sonra bu işten vazgeçeceğim diyor ki bu da biraz hayal. Yani bu tutup da yani Rusya'nın bu şekilde orada mağlup olması, tamamen perişan olmasını beklemek doğru değil. Çin devreye giriyor. Yani Avrupa Birliği son zamanlarda hatırlarsınız bu hem Yellen'in şeye gitmesiyle AB şeysinin Çin'de yapmış olduğu görüşmelerde Çin'in devreye girmesi ve Çin'in de böyle bir Rusya ile Ukrayna arasında, Amerika arasında bir anlaşma zemini hazırlamasını bekliyor ki Çin bu konuda pek öne çıkacağını sanmıyorum doğrusu. Yani bu böyle bir uzun süre bir devam eden bir şey var. Burada tabii Avrupa elindeki en önemli, Avrupa veya Batı dünyası diyelim, liberal dünya, elindeki en büyük şey uyguladığı husus da yaptırımlar. Bu yaptırımların sayısı 13 bine geçiyor. Ve bunun 11 bini de savaş başladıktan sonra geçen seneden bu yana yapılan yaptırımlar. Yaptırımları başlangıcında Rus ekonomisine ciddi bir darbe vurup böyle bir sallantı sağladığı anlaşılıyor. Bak, daha sonra yaptırımların o eski önemini veya eski zarar verme kabiliyetini yitirdiği de anlaşılıyor. Yani içinde bulunduğumuz devrede, yani geçtiğimiz yıl içinde.
Yani Rusya o yaptırımların etkisini bir ölçüde
yani kaldırdı. İlk başta %43 oranında ithalatı kısıtlarken yıl sonunda baş başa geliyor. Yani bir önceki yılın ithalat rakamını yakalıyor. Niye böyle oluyor? Tabii Avrupa bunu belki ciddi uyguluyor ama tabii bu küreselleşmenin bu da bir sonucu. Yani küreselleşmenin sonucu olarak ülkeler bütün küresel hatları, sınır şeyleri, iletişimi yok etmek veya tamamen durdurma imkanına sahip değiller. Yani bunun üzerine başka ülkeler devreye giriyor. Yani burada tabii gayet net bir şekilde, yani Türkiye'den de başlamak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Ermenistan, bunlar yeteri kadar yani Rusya'ya bir şey sağlıyor, böyle bir lojistik mi diyeceğiz veya ihtiyaçlarını sağlayacak bir ortama geliyor.
Yani şöyle diyebiliriz orada, çok özür dilerim.
Estağfurullah, buyurun, ne güzel.
Döviz transferi, Swift olayı vardı ya, Rusya'ya bunu kapattılar. Hakikaten o canını acıttı. Evet. Ama işte petrolü alımını azaltacağız, doğalgaz alımını azaltacağız vesaire. Bunlar başlangıçta söylediğiniz gibi hakikaten etkili olur gibi oldu ama Rusya ona başka formüller buldu. Çin'e daha fazla satmaya başladı.
Sadece Çin'e değil, Hindistan'a, Malezya'ya, Singapur'a çok ciddi satışlar başladı.
Ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yani, bile Avrupa'ya tabii, veriyor diyerekten söylentiler
tabii,
var.
Tabii. Bütün bunların, yani bir de esasında bu ülkelere satmış olduğu ham petrolü işleyerek bunlar tekrar Avrupalılara da satıyorlar. Yani sonunda Rus ham petrolünün Avrupa ülkelerine uzanan bir yani boyutu da, bir uzantısı da böylece ortaya çıkmış oluyor. Bir ya daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Yani yaptırımlar Rusya'yı caydırmayacak. Bu anlaşılıyor. Evet. Bu yaptırımları üstesinden önemli ölçüde gelmiş oldu anlaşılıyor. Sonra bir Rusya böyle Batı ülkeleri gibi refahın çok yüksek olduğu bir toplum değil. Yani bir de tabii 2 trilyon, yani böyle olmakla beraber 130 milyon insan yaşadığı bir kitle ve yani 2 trilyon dolarlık da bir büyüklüğe sahip, yani gayri safi milli hasılası. Bu şeyde yaptırımların uygulandığı bir de İran var, hatırlarsınız. İran da bir örnek. İran tabii Yani şöyle bir kabaca bahsedecek olursak 365 milyar dolar. Yani Rusya'nın 1/7. Yani 1/7 olan bir ülkeye dahi yaptırımlarla hizaya getiremedikten, evet, pes ettiremedikten sonra Rusya'nın bu hale gelmesi, yani bundan vazgeçmesini düşünmek çok doğru olmayacak. Şimdi bu arada tabii daha enteresan şeyler oluyor. Yani belki şununla bahsedelim, sonra Tahal'a geçelim. Bu birdenbire Kremlin üzerinde bir drone.
Şimdi ben sorularım arasında o da vardı ama.
Buyurun, buyurun.
Şimdi önce şeyi sorayım. Ukrayna'nın bu işgal edilen yerleri, Donbas, Luhansk, neyse o bölgeyi evet, alıp arkasından da Kırım'ı alacağım demesi sizce ne dereceye kadar şey geçerli olan bir şey?
Yani onlar bakımından
yani istemek bu, ayrı da gerçekten alabilir mi?
Ben alabilecekleri konusunda değilim. Yani Sovyetler Birliği'nin orada bir perişan olarak tam bir mağlubiyet, bir esimet içinden geri çekilmesi.
Rusya'nın, hep Sovyetler.
Yanlış söylüyorum, çok özür dilerim. Tabii Rusya'nın. Yani Rusya'nın bundan çekilmesi mümkün değil. Yani Rusya evet, o hatta geldiği zaman yani insanın aklına tabii nükleer taktik şeyleri de kullanması dahi ihtimalinde de aklı getiriyor. Yani burada bu bir donmuş itilaf şekline dönmek üzere olan bir anlaşmazlıktan bahsediyoruz diye düşünüyorum ve bunun sonucunda da yani ancak üçüncü tarafın da girmesi, Çin tabii burada pek isteksiz gibi davranıyor ama zaman içinde belki daha etkin bir şekilde ağırlığını koyabilir. Bu fakat bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor.
Ya anladım. Sorum zaten vardı. Sizce savaşın gidişatı nereye varar dedim. Bu şekilde devam edecek diyorsunuz. Yani şey. Evet. Böyle ağır çekim şeklinde devam eder.
Ağır şekilde donmuş itilafa dönüşecek.
Evet, donmuş nereye kadar olur bilmiyorum. Şey gibi evet, mi olur yani, bizim Kıbrıs gibi bir falan mı olur?
Şimdi donmuş itilaf deyince akla gelen şeylerden birisi de o. Donmuş itilaf olarak ben 50 küsur senedir evet, hiçbir şey olmuyor yani. Orada bir karşı atışma olmuyor. Fakat buna rağmen itilaf çözülmüş de değil.
Yani taraflar ya da şeydeki Bosna Hersek'teki Dayton Anlaşması'nın getirdiği gibi bir durum.
Evet. Tamamen itilafı evet, bitirmiş, evet, anlaşma sağlanmış değil. Fakat silahlı bir çatışmada devre dışına çıkmış.
Ya da Dağlı Karabağ'daki gibi olacak. Bir taraf demir yumrukla vuracak, ondan sonra alacak, büyük ölçüde çözecek diyelim. Evet. Şimdi az önce söylemiş olduğunuz yaptırımlar vardı. Aklıma şey geldi, siz İran dediniz. Zaten yaptırımları ancak zayıf devletler, küçük devletler üzerinde etkili olabilir. Afrika ülkelerinin bir kısmında olabilir. Bizim yakınımızda ne vardı? İşte o 1991 Saddam Hüseyin'le gene Irak'a bir Amerika müttefikleriyle bir saldırı yapmıştı biliyorsunuz. Ondan sonra 32-36. Paraleller arasında bir şey vardı, şu yasak saha vardı ve evet, Irak'a da yaptırımlar uygulanıyordu ama çok acımasız yaptırımlardı. Yani çocukların sağlığı için gerekli ilaçları dahi gerektiğinde kesebiliyorlardı. O şekilde bir şey vardı. Onları belki ikna edebilirsiniz ama İran gibi, Türkiye gibi, Rusya gibi ülkelere bunları yapmanız mümkün değil. Yani bir yaparsınız da etkili olmaz. Şimdi bence bu yaptırımdan en büyük zararı çekenlerden birisi Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Çin araya girer mi girmez mi bilmiyoruz. Ama Çin şişeden çıktı demiştik burada bir keresinde.
İnşallah doğru bir ifade.
İnşallah devreye girer de savaşı bitirir çünkü Türkiye
çok istekli görünmüyor, onu da söyleyeyim.
Görünmüyor.
Yani tabii Çin'e gelip de yani ne olur şu araya girip bir Rus'la ikna edin de buradan vazgeçsin iddiası ya yani şeysini talebine muhatap olmak Çinler bakımından gurur okuyucu bir şey.
Tabii.
Ha, demek ki yani kendisinin çok ötesindeki bir ihtilafın çözümü için Çin'den yardım bekliyorlar.
Doğrudur. Yani
bu onlar doğru bakımından hoş bir durum.
Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya gibi bir küresel güç olma iddiasındaki ülkenin başkentinde, Moskova'da ve başkanın oturduğu Kremlin'deki saraya iki tane silahlı insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunduğu söylendi. Bunu Ukrayna da reddetti, Amerika da reddetti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani bir kere reddetmiş olmakla beraber kim yaptı? Yani o konuda evet, ben kendisini biz yaptık diyememek deme imkanları sahip olmadığı için bunu inkar etmeleri veya yani reddetmeleri doğal. Onu bekliyoruz. Fakat öbür tarafta da iki tane yani Rusya'nın merkezinde Kremlin'in üzerinde dronların patladığını, etrafa bir ateş bulutu halinde, ateş yumağı halinde böyle bir şeyin yani sonuç verdiğini hep gerçek televizyonda yani, gördük. Yani o öyle. Şimdi bu burada yani bu şeyin Kremlin'in yani Rusya'nın bunu kendisinin yaptığını iddia edebilmek çok doğru değil. Çünkü bu son derece ciddi bir zafiyet gösteriyor. Yani dünyanın en ileri savunma sistemlerine sahip olduğunu iddia eden bir ülkenin başkentinde ve üstelik de başkentinin de en hassas bölgesinde o dronların nüfuz etmiş olması yani son derece bir sembolik anlamı olan bir şey. Ve üstelik de bu Putin'e karşı bir suikast girişimi. Yani o yani çok yani uluslararası ilişkileri biraz takip eden insanlar Putin'in o komplekse yaşamadığını, evinin başka bir yerde olduğunu biliyorlar. Bunun tabii yani gereğinde biz sizin en önemli, en mahrem, en hassasiyetle koruduğunuz bölgeye dahi uzanabiliriz iddiası da var karşı tarafta. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu tabii bir yani Rusya savunma imkanları bakımından, savunma sistemi bakımından bir zafiyetin işareti diye düşünüyorum. Bunun sembolik önemini yani göz ardı etmek mümkün değil.
Bu konuda yalnız değilsiniz. Ben de sorarken bakalım Sayın Büyükelçin nasıl söyleyecek demiştim. Herkes basına dikkat ederseniz kim yaptı, yaptı, yapmadı onun derdindeydi. Şimdi Rusya gibi bir ülke, aynen söylediğiniz gibi dünyanın en büyük nükleer gücü ve hava savunma sistemlerinde işte S-400 bilmem ne filan diyoruz. Çok güçlü bir ülke olduğunu biliyoruz. Savaş kendi topraklarında değil Ukrayna'da cereyan ederken Moskova gibi bir yerde iki tane insansız hava aracıyla Cumhurbaşkanı'nın oturduğu binaya böyle bir saldırı girişiminde bulunuyor. Bunlar nasıl girerler? Şey gibi bu. Hani 11 Eylül'de şeyde Washington'daki Pentagon'a saldıran uçak vardı ya.
Evet.
Yani bana göre fiil olarak ondan farklı değil. Öbürü hazırlıksızdı. Onun için böyle bir şeye de önlemini alamadı. Ama Rusya bir savaş halinde böyle bir şeyi bekliyor olması lazım. Savaş halindeyken bile Moskova hava sahasına İki tane İHA giriyor serbestçe ve atış yapmadan düşürülüyorlar ama böyle de bir zafiyet var. Aynı şeyi ben de düşünmüştüm. Onun için özel olarak sordum onu. Çok teşekkür ederim. Yalnız değilmişim.
Ah yok.
Şimdi gelelim Tahıl Koridoru'na.
Şimdi bir şey yani, daha ilave edeyim esasında. Buyurun. Bu tabii yani Rusya bakımından da son derece ciddi bir yani zafiyetin ortaya çıktığı bir an oluyor. Ve 9 Mayıs yani yarın Nazire'ye karşı büyük zafer kazandığını iddia ettikleri bir ortamda küçük şehirlerde hepsinde büyük gösterilerin, yürüyüşlerin yapılacağı iddiasından biraz vazgeçip bunu sadece Moskova'da galiba yapıyorlar. Diğer bazı şehirlerden de bu gösterileri iptal ediyorlar. Yani bu niye böyle yapıyorlar? Niye böyle yapma ihtiyacını hissediyorlar? O da bir caiz sual. Yani
asker sayısı yeterli olmayabilir belki de.
Belki de olur, belki de güvenliğini sağlamak konusunda tereddüdü ifade ediyor.
Evet, o da olabilir.
Yani ikincisi başka bir şey daha var yani aklına gelen bu şeyin Rusya'nın bu İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği bütün insanları askerlerin Ölümsüzler Birliği diye böyle bir yürüyüşü var. Ölümsüzler Birliği yani onların o savaşta kaybedilen insanların akrabaları onun resimlerini taşıyor. Şimdi bu sefer tekrar böyle bir şey yapacak olsalar, yani Nazi'ye karşı yapmış olduğu savaşta kaybettiği insanları bu Ölümsüzler Birliği yürüyüşü olsa, Ukrayna'da ölenlerin de resimini taşırlarsa bu Rusya'da bir olumsuz hava yaratır mı? Ruslar şimdiye kadar anlaşıldığı kadarıyla böyle çok bu savaştan etkilenmiş, savaşın olumsuz sonuçlarını çok yüz yüze hissetmiş değiller gibi şimdiye kadar. Ama ciddi de bir rakam var ortada. Yani Batı basınına göre 120 binden bahsediliyor.
200 bine kadar dayandıran,
da var. Yani bu tabii bir önemli bir rakam. Yani 130 milyon içinde 120 bin dahi olsa böyle bir kaybı her ülke kolay sindiremeyebilir. Her ne kadar böyle bundan çok önemsenmeyen bir toplum dahi olsa bunun bir izi olacaktır tabii. Evet. Bunu söylemek istedim.
Evet. Şimdi efendim teşekkürler. Gelelim Tahıl Koridoru olayına. Tahıl Koridoru Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında Türkiye'nin de girişimiyle başlatılmıştı. Ve bununla ilgili bir de karargah kuruldu zaten İstanbul'da. Hatta ben o karargahta birkaç defa başka bir katında Deniz Harp Akademisi'nin, Deniz Harp Enstitüsü'nün öğrencilerine ders de verdim. Affedersiniz müşterek harekat kursunda ders de verdim aynı binada. Deniz Harp Enstitüsü'nün komutanı da bu birimin karargahın komutanı aynı zamanda Selçuk Paşa. Şimdi bu Tal Koridoru dörder aylık sürelerle uzatılıyordu. En son işte 1,5 ay kadar önce ya da 20 gün kadar önce diyeyim, 10 gün kaldı zaten şeye, 2 aylığına uzatılmıştı. 60 günle uzatıldı Rusya'nın ancak 2 aya destek vermesiyle. Ayın 18'inde bu 2 ay doluyor.
Evet.
Şimdi bununla ilgili de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres şeyle konuşmuş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin başkanı olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la konuşmuş. Sonra bizim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da çeşitli şekillerde bunlar soruluyor. Bir taraftan da seçim trafiği var. Bu aşamadayken sanıyorum önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'da yeni bir toplantı yapılacak. Tal Koridoru konusunda uzar mı, uzamaz mı, uzarsa hangi şartlarla uzar? Bu konudaki görüşleriniz nedir? Onları alalım sizden.
Memnuniyetle. Şimdi Tal Koridoru esasında ilk başlığıydı da hatırlarsanız geçen senenin Nisan Mayıs ayları ve o sırada dünyada büyük bir açlık olacak. Bu açlığı özellikle gelişme yolundaki ülkeler, az gelişmiş ülkeler Afrika ülkeleri çekecek. Mısır gibi ülkeler tahılın önemli bir kısmını Ukrayna'dan alıyor. Şimdi bunlar geriye yani böyle bu yani bunun ihracatı da yasaklanırsa dünyadaki açlık olacak. Bunun nedeni de Rusya olacak diye ilan edildi. Ve işte Türkiye'nin de devreye girmesiyle, Birleşmiş Milletler'in de şemsiyesi altı dediğiniz gibi bu Ukrayna'nın tahılını ihraç etme imkanları sağlandı. Ve bunda da Türkiye'nin çok önemli ciddi bir rolü oldu ki orada bir ciddi ağırlığı da göstermiş olduk biz. Şimdi sonuçta ne oldu? Yani ben 28 milyar, 30 milyara kadar çıkan 30 milyon ton.
29,5 milyon ton en son.
En son. İşte bu batı basında 28 diyor ama yani bu 30 dahi demiş olsak bu kadar milyon ton tahıl yurt dışına Ukrayna tarafından ihraç edilmiş oluyor. İhraç eden, yani ithal eden ülkeler kimler? İşin enteresanı Avrupa ülkeleri, gelişmiş ülkeler bunun %44'ünü. Yani bu özel dünyadaki açlığı engel olacağız iddiasıyla ortaya çıkan bir durumda tahıl gelişmiş ülkelere gitmiş olduğu yarısı. Yani bu tabii bunu ciddiye almak lazım. Bir, bu durumu bir yere koyuyoruz. %21'ini de Türkiye alıyor. Türkiye alıp bunu geliştirip yine başka ülkelere satıyor. O başka. %7'sini de Çin alıyor. Yani gelişme yolundaki ülkelere, fakir ülkelere giden, Afrika ülkelerine giden %30'a kalıyor.
Oluyor. İtalya'da da unlu mamuller oluyor.
Evet, öyle oluyor. Şimdi bunu tabii tarafa koyuyoruz. İkincisi de Lavrov diyor ki, tamam diyor, bunu yapalım, devam edelim ama biz de tahılımızı satmak istiyoruz diyor. Ona da engel olmayın diyor. Onun tahılını satması önünde iki tane önemli yol var. Birincisi sizin başta bahsetmiş olduğunuz Swift. Yani banka sistemini kullanamayınca sattığı balık karşılığını alamıyor. İki, şeyde gemilere sigorta sağlanamıyor. Öyle olunca limanlar kabul etmiyor. Yani bunu çözün diyor. Bunu çözme koşuluyla 60 gün uzatıyoruz. Bunları çözelim,
yani Rus
konuşalım.
Yani Rus buğdayını veya arpasını neyse alan, şey taşıyan bir gemi acentesi varsa o Avrupa Birliği ve Amerika'nın yaptırımlarına
uyguluyor tabii. Hayır, tahıl belki girmiyor buna ama Swift'ten parası gitmiyor. Sigorta yapılamıyor. Geliyor.
Sigorta yapılamıyor.
O tabii. Şimdi bir de bunun ötesinde Rusya'nın önemli bir miktarda bu gübrenin ana kaynağı olan amonyak. Bu şey koridoru var. Bu boru hattı var. Bu boru hattının açılmasını istiyor Odessa'da. Şimdi bu tabii şimdi bence oturup ciddi bir şekilde konuşulmalı. Ve yani bu Rusya'nın da haklı bazı taleplerinin dikkate alınması lazım. Madem dünyada bir açlık söz konusu, bu açlığı giderecek unsurlardan birisi Rusya'nın tahılı. Yani onu da bir şekilde tatmin edebilmeleri lazım diye düşünüyorum. Yani bu bir süre daha devam edecek. Yani bir kısa zamanda çözüm olur mu bilmiyorum. Onu hissedemiyorum doğrusu ama yani bir çözülmesi gereken, Rusya'yı tatmin edilmesi gereken, Avrupalıların, Batıların tatmin edilmesi gereken bazı yeni alanlarda ortaya çıkıyor.
O zaman bu 10 güne kadar çözülmezse yeni bir tahıl krizi daha başlayabilir ve tahıl ücretlerinde artış olabilir.
Şimdi bu da bir daha önce de iddia edildi. Fakat şöyle bir şey çıktı. Yani bu Ukrayna tahılına mahkum olan diyelim bu gelişme yolundaki ülkeler, fakir ülkeler bunu bir şekilde alternatifinde bulabildiler. Yani bu tahılın sınırlanmasının, tahıl ihracatının sınırlanmasının dünyada açlığa neden olup olmayacağı da yeni bir anlaşmazlık konusu olacak önümüzdeki günlerde.
Ama etkisi pahalılık olarak ortaya
çıkar mutlaka.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağolunuz. Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran'la birlikteydik. Celalettin Yavuz, Özlem Öztaş, Sefa Aktan ve mikrofon başında ben İpek Önder. Mavi Vatan'da gelecek hafta buluşuncaya dek hoşçakalın.
Mavi Vatan